Ayrım 39. Gora, Rabindranath Tagore. Gora hapishaneden çıktığında Paresh Babu ve Binoy'un kendisini kapıda beklediklerini gördü. Bir ay uzun bir süre değildi. Gora yolculuğa çıktığında arkadaşlarından ve akrabalarından bundan daha uzun bir süre ayrı kalmıştı. Ama bir ay hücrede kaldıktan sonra dışarı çıkıp Paresh Babu ve Binoy'u gördüğünde sanki yeniden doğmuş gibi hissetti kendini. Sabah aydınlığında Paresh Babu'nun şefkat dolu yüzünü gördüğünde daha önce hiç hissetmediği bir bağlılıkla eğilip ayaklarına dokundu. Paresh Babu iki arkadaşı da kucakladı, sonra Gora Binoy'un elini tuttu, gülerek konuşmaya başladı. Şimdiye kadar eğitimimizi hep beraber almıştık ama bu okuldan aldığım derslerle bir adım önüne geçtim. Binoy arkadaşının sevincine katılacak durumda değildi. Bu yüzden bir şey söylemedi. Arkadaşının çile dolu hapis yaşamını geride bırakıp dışarı çıktığında hala arkadaşı olarak kaldığını anlamıştı. Gora konuşuncaya kadar neredeyse saygılı bir şekilde ses çıkarmadan bekledi. "Annem nasıl?" diye sordu Gora. "İyi." "Gel dostum," dedi Paresh Babu. "Bir araba bizi bekliyor." Tam arabaya binmek üzerelerken Abinash arkasında birkaç öğrenciyle koşarak geldi. Onu görünce Gora arabaya binmek için acele etti ama Abinash daha hızlı davrandı, önüne geçip bir dakika beklemesini rica etti. O bunları söylerken öğrenciler bir şarkıya başladı. Bugün üzüntü dolu bir gecenin ardından şafak söktü. Tutsaklık zincirleri kırıldı, şafak söktü. "Sessiz olun," diye bağırdı Gora. Yüzü öfkeden kızarmaya başlamıştı. Öğrenciler hemen susup şaşkınlıkla Gora'ya baktılar. "Abinash, bütün bunlar ne demek oluyor?" dedi Gora. Abinash yanıt vermeden şalının altından bir muz yaprağına dikkatlice sarılmış bir çelenk çıkardı. Bu sırada bir oğlan kurulmuş bir makine gibi bir nutuk okumaya başladı. Yaldızlı harflerle yazılmış bu nutuk Gora'nın hapisten çıkmasıyla ilgiliydi. Abinash'ın kendisine sunduğu çelengi almayı reddeden Gora öfkeli bir sesle "Bütün bu komedi de ne?" dedi. "Bir aydır beni tiyatro topluluğunun bir üyesi yapmak için yol kenarında hazırlıklar mı yapıyordun?" Aslında Abinash bunu yapmayı uzun zamandır düşünüyordu. Bunun büyük bir etki bırakacağını düşünmüş, böylesi bir gösterinin getireceği bütün şanı kendisine saklayabilmek için Binoy'u bundan haberdar etmemişti. Çünkü bahsi geçen zamanlarda bu tür gösteriler daha pek yerleşmemişti. Hatta Abinash, gazeteler için oyunu anlatan bir yazı yazmış, bir iki ayrıntıyı Kalküta'ya dönerken düzeltmek üzere bırakmıştı. "Böyle konuşmanız doğru değil," diye karşı çıktı Abinash. "Hapisteyken çektiğiniz acıları biz de çekiyorduk. Bu geçen ay boyunca göğsümüze yerleşmiş olan acının ateşinden yüreğimiz kavruldu." "Yanılıyorsun Abinash," dedi Gora. "Yakından bakarsan ateşin daha yanmadığını, dolayısıyla yüreğinin de hiçbir zarar görmediğini görürsün. Ama Abinash'ı bastırmak kolay değildi. Hükümet sizi küçük düşürmek istedi," diye devam etti. "Ama bugün ana vatanımız Hindistan'ın temsilcileri olarak bizler bu onur çelengini..." "Bu iş fazla uzadı," diye araya girdi Gora. Sonra da Abinash ve öğrencileri bir kenara itti, Paresh Babu'ya dönerek arabaya binmesini rica etti. Paresh Babu yerine otururken derin bir soluk verdi. Gora ve Binoy da hemen arkasından bindiler. Bir vapur yolculuğundan sonra Gora ertesi sabah Kalküta'ya vardı. Evine geldiğinde bir kalabalığın kendisini onurlandırmak için beklediğini gördü. Bir şekilde kendini onlardan kurtararak Anandamoyi'yi görmeye gitti. Annesi sabah erkenden banyosunu yapmış Gora'yı bekliyordu. Gora içeri girip ayaklarına dokununca Anandamoyi bir aydır tutmaya çalıştığı gözyaşlarına daha fazla hakim olamadı. Krishna Dayal, Ganj'da yaptığı banyosundan dönünce Gora onu görmeye gitti. Ama pranamını uzaktan yaptı ve ayaklarına dokunmadı. Krishna Dayal, güvenli bir mesafeye oturduktan sonra Gora, "Baba, kefaret ödemek istiyorum," dedi. "Bunun için herhangi bir neden görmüyorum," dedi babası. "Hapishanede kendimi temiz tutmaya çalışmak dışında herhangi bir zorluk yaşamadım. Şimdi bile kendimi kınamadan duramıyorum. Bu yüzden kefaret ödemeliyim." "Hayır, hayır," diye bağırdı Krishna Dalai kaygıyla. "Bunu bu kadar abartmaya gerek yok. Bunu yapmana izin veremem. Peki o zaman bu konuda panditlerin fikrini alalım. Gerek yok diye karşı çıktı Krishnadayal. Herhangi bir kefaret ödemene gerek yok, bana inan. Krishnadayal gibi temizliğe bu kadar önem veren birinin herhangi bir kuralın ya da yasağın Gora'ya uygulanmasına izin vermemesini Gora bir türlü anlayamıyordu. Gora'nın dini kurallara uygun yaşamasını kabul etmemekle kalmıyor, buna açık açık karşı çıkıyordu. Ananda Moi o gün yemekte Binoy'un sandalyesini Gora'nınkinin yanına koymuştu. Ama Gora bunu görünce, "Anne, lütfen Binoy'un sandalyesini biraz uzaklaştırır mısın?" dedi. "Neden?" diye sordu Ananda Moi şaşkınlıkla. "Sorun Binoy değil, benim. Temiz değilim. Bunun bir önemi yok. Binoy böyle şeyleri aldırmaz. Ama ben aldırırım," dedi Gora. Yemekten sonra iki arkadaş çatıdaki boş odaya çıktılar. İkisi de söyleyecek bir şey bulamıyordu. Binoy, bir aydır aklında olan meseleyi Gora'ya nasıl açacağını düşünüyordu. Gora'nın aklında da Paresh Babu'nun ailesiyle ilgili sorular vardı ama Binoy'un konuyu açmasını bekledi. Paresh Babu'ya kızlarının nasıl olduklarını sormuştu ama bu yalnızca kibarlık gereğiydi. Şimdi yalnızca iyi olduklarından daha fazlasını duymak istiyordu. O anda Mohim odaya girip oturdu. Merdivenleri çıkarken nefes nefese kalmıştı. Kendine gelir gelmez konuya girdi. Binoy, bir aydır Gora'nın dönmesini bekliyorduk. Sonunda döndüğüne göre artık meseleyi daha fazla ertelemeye gerek yok. Tarihi bir an önce kararlaştıralım. Ne dersin Gora? Neden bahsettiğimi biliyorsun, değil mi? Gora yanıt vermeden yalnızca güldü. Mohim sözüne devam etti. Demek gülüyorsun. Dada'nın bunu unuttuğunu mu düşündün? Ama şunu iyice anladım. Kız çocuğu insanın kolaylıkla unutabileceği bir şey değil. Meseleyi gülerek geçiştirmeye çalışma Gora. Artık bir tarih belirlemeliyiz. Tarihi belirleyecek olan adam burada, dedi Gora. Ne yaptığı belli olmayan birinin bir tarih belirleyebileceğini mi sanıyorsun? Artık geri döndüğüne göre bu işi sen halletmelisin. Binoy hiçbir şey söylemeden duruyordu. Kendisiyle ilgili bir şaka yapıldığında bile ağzını açıp bir şey söylememişti. Gora bir sorun olduğunu anlamıştı. Davetiyeleri göndermekle, hatta pastaları ve şekerlemeleri sipariş etmekle bile uğraşabilirim, dedi. Düğün yemeği sırasında bile hizmet edebilirim. Ama Binoy'un kızınızla evlenmesi sorumluluğunu üzerime alamam. Bütün bu gönül işlerinden sorumlu olanla pek samimi ilişkim yok. Güvenli bir mesafede durup saygılarımı oradan sunuyorum. Sen uzakta duruyorsun diye onun seni görmezden geleceğini sanma, dedim Oyim. Sana ne zaman sürpriz bir ziyaret yapacağını bilemezsin. Seninle ilgili ne tasarlıyor bilmiyorum ama Binoy ile ilgili tasarılarına gelince her şeyi berbat ettiğini söyleyebilirim. Bu işi eline alacak yerde her şeyi aşk tanrısına bırakırsan sonunda pişman olursun. Benim olmayan bir sorumluluğu üzerime almadığım için pişman olmaya hazırım, dedi Gora gülerek. Çünkü bunu kabul edersem sonra daha çok pişman olurum. Başıma böyle bir şey gelmesini istemem. Bir Brahman'ın onurunu, kastını ve saygınlığını ayaklar altına almasına seyirci mi kalacaksın? İnsanların Hinduizmin gerektirdiklerini yerine getirmeleri için yemeden içmeden kesildin. Ama şimdi en iyi arkadaşın bir Brahmo kızla evlenmek için kastından vazgeçmek üzere. Bundan sonra artık insan içine çıkamazsın. Binoy, bana kızacaksın ama arkandan bunları Gora'ya söyleyecek bir sürü insan var. Bunu yapmak için neredeyse birbirlerini ezerler. En azından ben bunu yanında söylüyorum. Bu hepimiz için daha iyi. Eğer söylentiler yanlışsa öyle olduğunu söyle. Konu kapansın ama eğer doğruysa açıkça söyle. Mohim gittikten sonra Binoy tek kelime bile söylemedi. Ama Gora Binoy'a dönüp bütün bunlar ne demek oluyor diye sordu. Birkaç olayı anlatarak her şeyi doğru düzgün açıklamak çok zor. Bu yüzden her şeyi sırasıyla anlatmaya karar verdim. Bu dünyada hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor. Olaylar başta avlarının peşinden sürünen kaplanlar gibi yavaş yavaş ilerlerken bir bakıyorsunuz birinin boğazına atlamışlar. Haberlerde ilk önce bir ateş gibi küllerin altında kalırlar. Sonra aniden alevler saçarak ortaya çıkarlar ve yangını kimse söndüremez. Bu nedenle bazı zamanlar insanların özgür olması için en iyi yolun hiçbir şey yapmadan yerlerinde durmaları olduğunu düşünürüm. Yalnızca sen bu şekilde hiçbir şey yapmadan durursan özgürlük bunun neresinde diye sordu Gora gülerek. Senden başka herkes hareket etmeyi uygun görürken neden yalnızca bir şey yapmadan durasın? Aslında sonuç tam tersi olacaktır. Çünkü Herkes bir şeylerle uğraşırken sen hiçbir şey yapmadan durursan kendini aldatılmış hissedersin. Bu yüzden başkalarının dikkatini dağıtmasına izin vermemelisin. Yoksa etrafında olup bitenler seni hazırlıksız yakalar. Dediğin doğru diye kabullendi Binoy. Hiçbir zaman hazır olamadım. Bu kez de hazırlıksız yakalandım. Olayların nerede ve ne zaman olacağını bir türlü kestiremiyorum. Ama olan olduysa insan sorumluluğu kabullenmeli. Olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünerek hoşumuza gitmeyen şeyleri kabul etmemek bir işe yaramaz. Ne olduğunu bilmeden bir şey söylemem zor, dedi Gora. Kendini iyice hazırlayan Binoy her şeyi açıkça anlatmaya başladı. Kaçınılmaz olaylar sonucu çok zor bir durumda kaldım. Eğer Lolita ile evlenmezsem hayatı boyunca cemaatinin kınamalarından kurtulamayacak. Nasıl bir durumda olduğunu daha açık anlat diye araya girdi Gora. Anlatması uzun sürer diye karşılık verdi Binoy. Yavaş yavaş her şeyi anlatacağım. Şimdilik söylediklerimle yetinmelisin. Tamam, öyle olsun. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Eğer olayların önüne geçmek mümkün olmadıysa, bunun sonucuna da katlanmak zorunda kalacaksınız. Lolita, çevresinin aşağılamalarına maruz kalmak zorundaysa, bunu kimse engelleyemez. Ama ben engelleyebilirim. Durum böyleyse çok iyi, dedi Gora. Ama bunu böyle bağırıp çağırarak söylemen, içinde bulunduğun durumu kolaylaştırmaz. İnsanlar ihtiyaçları olduğunda hırsızlık yapıp cinayet işleyebilirler. Ama bunları yapabilmek bu hareketleri doğru mu yapar? Lolita ile evlenerek ona karşı olan görevini yapmak istediğini söylüyorsun. Ama en önemli görevin bu mu? Topluma karşı görevlerin yok mu? Binoy topluma karşı olan görevini hatırladığı için Brahmo bir kızla evlenmekten vazgeçtiğini söylemedi. Bunun yerine Gora'nın söylediklerine karşı çıkmaya başladı. Sanırım bu konuda seninle anlaşamayacağız. Bir kişiye duyduğum ilgiden dolayı topluma olan görevlerime karşı bir şey yapmıyorum. Söylemek istediğim şu, toplumdan da bireyden de daha önemli olan bir şey var, o da din. Esas görevim ne bireyi ne de toplumu kurtarmak. En önemli görevim gerçek dini korumaktır. Bireyin ve toplumun haklarını yok sayan bir dine saygı duyamam, dedi Gora. Ama ben yaparım, dedi Binoy. Din, bireyin ya da toplumun temelleri üzerine kurulmamıştır. Toplum ve birey dine bağlıdır. Dini toplumun isteklerine göre düzenlersen sonunda toplumun kendisi çöker. Eğer toplum gerçek bir din özgürlüğünün önüne engeller koyarsa bu engelleri aşarak topluma olan görevimizi yerine getirmiş oluruz. Lolita ile evlenmem yanlış değilse ve ben bunu yapmak zorundaysam o zaman esas dinsizlik toplum bunu hoş karşılamayacak diye bundan vazgeçmem olur. Neyin yanlış, neyin doğru olduğuna karar verecek olan sen misin diye sordu Gora. Böyle bir evlilikten sonra çocuklarını nasıl bir duruma sokacağını düşünmeyecek misin? Böyle düşünmeye başlarsan toplumdaki haksızlıkların sürüp gitmesine neden olursun. O zaman Avrupalı amirinin durmadan aşağıladığı bir memuru suçluyorsun. O da çocuklarını düşünmüyor mu? Binoy Gora ile tartışırken daha önce hiç bu kadar ileri gitmemişti. Yalnızca birkaç hafta önce cemaatiyle bütün ilişkilerini koparma düşüncesinden bile çekinirdi. Böyle bir şeyi kendi kendine bile kabul ettirmiş değildi. Şimdi Gora ile tartışmıyor olsa her zamanki alışkanlıklarının tersi olan şeyler söylemezdi. Ama tartışma devam ettikçe görev duygusunun desteklediği bu yöndeki eğilim iyice güçleniyordu. Tartışma iyice alevlenmişti. Bu gibi durumlarda Gora mantığıyla hareket etmez, düşüncelerini çok az insanın yapabileceği bir şiddetle anlatırdı. Bugün de Binoy'un öne sürdüğü her görüşü yerin dibine gömmek için elinden geleni yapıyordu. Ama bu sefer önünde bazı engeller olduğunu gördü. Gora ve Binoy'un fikirleri karşı karşıya geldiğinde şimdiye kadar kazanan hep Gora olmuştu. Ama bugün iki insan eşit bir şekilde mücadele ediyordu. Gora kendisine bir ok gibi fırlatılan sözlere karşılık veremiyordu. Çünkü her ok acı çeken bir kalbe isabet ediyordu. Sonunda Gora, seninle söz dalaşı yapmak istemiyorum, dedi. Bu üzerinde tartışılacak bir mesele değil. Daha çok kalplerin anlayacağı bir durum. Ama bir Brahmo kızla evlenerek kendi ülkenin insanlarından ayrılmak istemen bana büyük bir acı veriyor. Sen böyle bir şey yapabilirsin ama ben bunu asla yapamam. Ne bilgelik ne de zeka. Aramızdaki fark yalnızca bu. Seni benimkinden farklı bir yola iten duyguların. Benim yaşamım kendisini gördüğüm yere Sen büyük bir güçle saldırmak istiyorsun. Bu yüzden toplumu düşünmen beklenemez. Sen ne kadar kusur bulup aşağılamaya çalışsan da benim tek istediğim Hindistan'dır. Ne başkasının ne de benim ondan daha büyük olduğunu düşünmüyorum. Beni ondan bir kıl kadar bile uzaklaştıracak bir şey yapmam. Binoy yanıt veremeden Gora devam etti. Hayır Binoy, bu konuda benimle tartışman yararsız. Herkes Hindistan'ı terk edip ona hakaretler yağdırdığında benim kaslarla bölünmüş, batıl inançlara boğulmuş, putlara tapan Hindistan'ımın kaderini paylaşacağım. Ondan ayrılmak istiyorsan o zaman ikimizin de ayrılması gerek. Gora ayağa kalkıp verandaya çıktı. Binoy ses çıkarmadan otururken bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Bir hizmetçi bir kalabalığın dışarıda kendisini beklediğini haber vermeye geldiğinde bu kaçış fırsatını yakaladığına sevinen Gora hemen aşağıya indi. 39. ayrımın sonu. Sayfa 371.